İlim ve cihat.
Dolayısıyla çok yakın bir şekilde Cezayir cihadını müşahede ediyor. Orada da yine bir şey, yani bir şey görüyor. O da yine bu nazariyesini çok ciddi manada etkiliyor. O da nedir? Alt kısmında diyor. Öncelikle ta Londra'da yaşadığımız bizim için tam anlamıyla bir şoktu diyor. O Londra'da yaşanan. Zira küresel ve bölgesel planın Cezayir cihadını bastırmak, onu asıl yörüngesinden çıkarmak, komuta kademesini ele geçirmek, güvenlik yönüyle parçalamak ve bu cihat davasını ya aşırılar ya da Cezayir istihbarat birimlerinin onların kılığında Müslüman halkı katliama tabi tutmak suretiyle işlediği cürümlerle hem Cezayir'deki hem de Cezayir dışındaki Müslüman topluluklardan koparmak yoluyla başarılı olduğunu görmüştük. Yani diyor ki o Cezayir cihadı aslen halkın içerisinden çıka gelmiş olan bir hareketti. Ha, o Buleyde, kimisi Buleyde diyor, kimisi Blide diyor. Bir yerde o cihat hareketi, aynı mesela Suriye'de, nasıl Suriye'de bu neredeydi? Dera'da. Halkın içerisinden meydana geldi ya o kıyam, o direniş, o mücadele. Cezayir'de aynı şekilde. Halkın içerisinden meydana geldi. Ondan sonra büyüdü, ondan sonra bu cihada dönüştü ve çok etkili oldu. Ha şimdi diyor ki bu etkiyi görünce, yani bu etkili olduğunu ve muvaffak olduğunu o cihadın Cezayir'de, yine diyor o küresel kurgu, proje, plan devreye girdi ve cihat, yani Cezayir cihadını ifsad ettiler. Nasıl ifsad ettiler? Yani hem bir taraftan o aşırılar, yani tekfirci zihniyetin cihat hareketine galip gelmesiyle, ama o da yine büyük şeyde oranda Cezayir istihbaratının vesilesiyle. Cezayir istihbaratının Cezayir cihadına dahil olup ve mesela birçok olayı Müslüman kılığında sakallı, sarıklı, mücahit gibi, yani işledikleri birçok cerimeler, cinayetler. Bu şekilde diyor Cezayir cihadını ifsad ettiler. Hatta işte sonunda yani Şeyh-i Musab zaten Cezayir cihadının beri olduğunu falan ilan ediyor o zaman. Ve o zaman yani bu Cezayir cihadını iştirak eden, destekleyen birçok, yani mesela Şeyh-i Kadhade gibi de alimlerde o Cezayir cihadın varmış olduğu noktadan teberri ediyorlar. Yani ne burada ne, yani neyi şimdi anlıyor? Yani o bölgesel cihatlar, senin bölgesel bir iktidara karşı verdiğin mücadele netice varmıyor. Çünkü asıl onlar işi yapmıyor yani. Yani orada o bölgesel idarenin arkasında kocaman bir aparat oturuyor. Yani küresel. O küresel işte İslam'a muhalif olan, anti-İslam olan o büyük bir aparat oturuyor. Dolayısıyla onlar yani bu bölgesel şeylere, mücadelelere çok etkili bir şekilde müdahale olabiliyorlar. Ve yani ifsad edebiliyorlar. Ve en büyük hedef ne? Bu yani bu şeyin bu küreselcilerin en büyük hedefi ne? Yani cihat hareketini halktan koparmak. Çünkü halktan koptuğu zaman artık o cihat hareketinin bir etkisi kalmıyor, bir gücü kalmıyor. Dolayısıyla her yerde aynı mücadeleyi vermeye çalışıyorlar. Bak mesela Afganistan'da cihat durmak bilmiyor. Niçin? Çünkü cihadı bir türlü halktan ayıramıyorlar. Ha, çünkü halkın kendisi yani. Orada cihat halkın kendisi. Irak mesela çok başarılıydı cihat. Hatta işte İslam devletinin kurulmasına falan vesile oldu. Niçin? Çünkü halkla iç içeydi. Yani gündüz vakitleri köşede karpuz satan adam akşam vakitleri mücahit oluyordu. Yani halk bizzat kendisi cihadını yapıyordu. Burada mesela Suriye cihadı yine ilk zaman, ilk senelerde çok etkiliydi. Nizamın elinde ne kalmıştı ki? Niçin? Çünkü halk yani cihat ediyordu. Halkın içerisinden çıkmaydı. Ama ne zaman ki cihat halktan koptu, halktan gayri bir şey oldu. Bir tarafta halk, diğer tarafta cihat cemaatleri. O zaman cihat cemaatleri zayıflamaya başladı. Ha, o zaman etkileri de kalmadı. Dolayısıyla yani en büyük ve biz bunu yani burada da kendimiz de yaşadık. Ufak tefek sıkıntılar oluyor. Hemen sosyal medyada sanki yani sanki Suriye'de bir devrim yaşanıyor gibi sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Ya da bakıyorsun bir yerde bir sıkıntı olmuş. Yani yanlışlıkla mesela hacizde birisi vurulmuş. Ya da hani bazı olaylar oluyor bir yerlerde bir yanlış anlaşılmadan ötürü silahlar çekiliyor, silah patlıyor vesaire. Hemen birileri ortaya çıkıyor. Nereden gelmişler, nereden geldiklerini anlayamıyorsun. Halkı hemen harekete geçiriyorlar. Hemen işte şeyler, yürüyüşler işte vesaire. Yani işte bu manada çok failler ha. Yani o bölge içerisinde şey ettikleri, yani görevlendirdikleri bazı fitne kaynakları. Dolayısıyla yani bunu da gördük diyor. Yani bu şeyin, yani bu küresel müdahale nizamının ne kadar etkili o bölgesel cihat hareketlerini müdahil olabildiklerini bu özellikle Cezayir cihadına yakından görüyor yani Şeyh Musa. O da tabii yeni nazariyesini çok ciddi manada yakından etkiliyor. O zaman mesela diyor ki bak bu şeylerde diyor ki evet diyor yukarıda evet Cezayir cihat hareketinin hem askeri açıdan hem de kitlelerin kalbini kazanmak bakımından elde ettiği muvaffakiyete keza çağdaş zamanlarda bir cihat hareketinin başarıya ulaşması için gerekli bütün olumlu şartları bünyesinde taşımasına rağmen Cezayir'de yaşanmıştı. Yani Cezayir cihadı fasit oldu. Bu tecrübe çok ağır bir ders olmuştu ve de benim nazarımda yeni dünya düzeninin gölgesinde ve İslami cihat hareketlerini terörist diye isimlendirip bunlara karşı küresel çapta savaş verenlerin karşısında yerel cihadi çabaların fayda getirmeyeceği kanaatini iyice pekiştirmişti. Ha artık o yerel yani cihat hareketleriyle neticeye varamayız. Hatta diyor o zaman biz belki birkaç kardeşle bir araya geldik. Meseleleri biraz tahkik ettik. Diyor bak mesela yaşanmış, çağdaş dönemler yaşanmış silahlı cihadi çabaların niçin başarısızlıkla sonuçlandığı ve bu nedenlerin neler olduğunu değerlendirmeye çalıştık diyor. Ve burada Fas 63, 65 Suriye, 65 Mısır, 70'te Türkiye'de, 76 Cezayir, yine Suriye, sonra Suriye ve uzun bir tecrübe diyor. Sonra 75-82 arası yani Suriye'de, yine Mısır 81, Libya 89, Cezayir 90-96 arası, evet. Libya 94-96 arası, Tunus, Ürdün, Yemen, Lübnan ve başka ülkelerde. Bak burada bütün bunlar hepsi silahlı mücadeleler kalkışılmış, kıyam edilmiş ama başarılı netice vermemiş. Bunları inceledik diyor yani. Bunları ne zaman incelemeye başlıyor? Özellikle Cezayir cihadındaki tecrübesinden sonra. Artık yani bunları incelemeye başlıyor. Niye yani bu bölgesel cihat hareketleri bir türlü bir başarıya ulaşamıyorlar? Ha işte bunları hepsi ne diyor? Yani bu cihat nazariyesini etkiliyor. Ha sonra artık 97'lerde, 97'ye doğru, 97'de Şeyh Musab Afganistan'a gitmeyi kararını alıyor. Çünkü Afganistan o zaman Taliban artık yani o kendi aralarında Sovyet Birliği'nin defedilmesinden sonra biliyorsunuz kendi aralarında ihtilafa düştüler, kendi aralarında savaşlar başladı ve 90-97'lerde artık Taliban yani umumen Afganistan'da hakimiyeti sağladı elhamdülillah. Dolayısıyla o zaman yani bu 97'de Şeyh Ebu Musab da Afganistan'a hicret etme kararını alıyor. İşte bu da dördüncü merhale. Yani dördüncü merhale yani Afganistan zamanı 90-2001 arası. Şimdi diyor ki bak burada çok önemli. Yani zamanımız için de çok önemli. Bizim içinde bulunduğumuz ihtilaf açısından da önemli bir mesele. Şimdi diyor ki ben diyor 97'de Afganistan'a gitmeyi karar verdim. Yani hicret etmeyi. Nihai olarak artık oraya artık hicret etmeyi karar verdim diyor. Bu bir sebebine çünkü Amerika ile İsrail'in başını çektiği ve Arap İslam ülkelerindeki mürtet hükümetlerin de iştirak ettiği yeni dünya düzenine karşı verilen ve gün geçtikçe şiddetlenen mücadelede yerimi almak. Bir. Sonra Ama diyor, beni böyle bir karar almak yolunda cesaretlendiren bazı unsurlar var. En önemli şunlardır diyor. Bak birinci olarak neyi zikrediyor bak. Şeyh Usame bin Laden'in ve seçkin idari kadrosunun Afganistan'a intikali. Yani Şeyh Usame ve onun etrafında, yani onun etrafında olan o seçkin cihat önderlerinin bulunması ve bunların hepsi Afganistan'a o zaman intikal etmiş olmaları. Onlar da o zaman hepsi Afganistan'ı kendilerine vatan edinmişler ve orada yani faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Şeyh Usame'nin Amerika'yla mücadele ve bu mücadelenin uluslararası seviyede olması yolunda düşünceler benimsemesi, ayrıca İslam ümmetinin müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkarma şiarı altında Amerika'ya karşı cihada çağırması sonuç itibariyle 1990 yılı Körfez Savaşı'ndan sonra zihnimde aşamalı bir şekilde gelişen ve peyderpey olgunlaşan düşünceler, çok yakın düşünceler benimsemesi. Yani şey diyor ki, yani Şeyh Usame'nin düşünceleri de benim düşüncelerim birbirine çok yakındı diyor. Hatta daha sonra da söyleyecek. Yani hatta diyor, mücahitlerin arasında beni anlayan sadece o ve onun etrafındaki adamlardı. Tamam. Yani Şeyh Usame'nin de cihat nazariyesi buydu yani. Tamam, buydu. Cihat fikri, cihat yani şu zamanda, şu asırdaki yapılması gereken cihadın bu olduğunu düşünüyordu. Yani El-Kaide'nin cihat menheci buydu. El-Kaide'nin cihat menheci buydu. Dolayısıyla yani zaten Şeyh Musab'la, yani Şeyh Usame çok yakından çalıştılar. Ha, o zaman bu birinci sebep. Birinci sebep ne? Çünkü diyor Afganistan'ı yani etkileyen, onu cesaretlendiren, zaten yani tabii elbette hicret gayesi vesaire yani. Ama onunla beraber yani özellikle bu çalışma babından, bu küresel saldırıya karşı mücadele verme babından Afganistan'a gitmeme sebep olan diyor. Birinci sebep Şeyh Usame ve onun etrafındaki olan o seçkin kıyade. Sonra ortalarda takriben diyor ki, Taliban'ın büyüklerinden bazı kimselerle yaptığım görüşmeler sonrası tahmin ettiğim kadarıyla da Afganistan'dan yola koyulacak olan bu mücadelede yerimi almak, bundan geri kalmamak istedim. Yani o zaman Şeyh Musab tahmin etmiş ki yani bu mücadelenin merkezi Afganistan olacak. Taliban olacak yani. Dolayısıyla ben de burada yerimi almam lazım. Sonra sebeplerin yeni birisi, Allah yolunda hicret ve cihat etmek isteyen kimselere ikinci bir kez yurt olacak. Yani Afganistan. Yani dünya çapında yine aynı o Sovyet Birliği döneminde olduğu gibi, yani Sovyet Birliği'ne karşı mücadelenin döneminde olduğu gibi, yine bütün dünya mücadelelerin toplanacağı bir yere dönüşecek Afganistan. Dolayısıyla yine ne edecek? Yani ümmetin zübdesi yine orada toplanacak. Dolayısıyla orada olması gerekiyordu. Ha burada da işte yani bu mesela aslen şu anda biz yine buna benzer bir zaman yaşıyoruz. Bu Suriye ile. Suriye yani şu anda Suriye takriben yani bazı yönleriyle daha iyi, hatta bazı yönleriyle çok daha iyi, bazı yönleriyle yani çok daha zayıf elbette. Çünkü hakimiyet temkin noktasında elbette yani aynı Taliban gibi bölgeye şey değil, hakim değil. Ama sağlanılan imkanlar babından şu anda mesela Suriye aynı o Afganistan dönemi gibi. Aynı Afganistan dönemi gibi. Ve yine aynı şekilde yine ümmet zayi ediyor yani. Aynı nasıl ki Afganistan'ın zamanında zayi ettiyse şu anda da Suriye'yi zayi ediyor. Sonra diyor, gerçekten diyor, tahmin ettiğim gibi oldu diyor. Cihadi cemaatler, Afgan Arapların seçkinleri, cihat örgütleri ve pek çok kişi Afganistan'a akın etmeye başladı. Bu durum diyor 98-2001 yılları boyunca zirvesine ulaştı. Yani hakikaten 98-2001 arası artık yani Taliban'ın zirve yaptığı, takriben bütün Afganistan'a hakim olduğu, çok az bu Mazar Şerif taraflarının küçük bir %5 kadar bir miktar o Kuzey İttifak elindeydi. Ama onun dışında bütün Afganistan Taliban hakimiyeti altındaydı. Ve her yerde yani askeri faaliyetler, davet faaliyetleri, yani çalışmalar devam ediyor. Ve Şeyh Musab'ın da o zaman Kabil'de bir Taliban'ın bir askeri bir üstünde muaskeri vardı. Yani siyasi fikri bir muasker vardı. Orada da o da yine Müslümanları yetiştiriyordu. Ha bu bak şimdi nasıl bir etki oluşturuyor. Bu da çok mühim. Ha, diyor ki sonra yani sayfanın takribi ortalarında yine Afganistan'da yaşanan olayların yükselişe geçmesi akabinde diğer bazı cihat cephelerindeki mücadelenin şiddeti de artmaya başladı. Yani Afganistan canlanınca Afganistan'da ha İslami ve cihadi hareketler çoğalınca elbette netice bu bütün diğer İslam topraklarını etkiledi. Demden de demişti yani cihat işte o şey ha. Cihat yani ümmetin o can damarı. Can damarı. Yani cihat durduğu zaman ümmet ölmüştür. Ama cihat canlı olduğu zaman bütün ümmet canlanıyor. Ha, bu aynı işte El-Kaide'nin en parlak dönemlerinde olduğu gibi veyahut da mesela Irak'ta Irak İslam Devleti'nin en güçlü olduğu dönemlerde olduğu gibi. Yani o zaman o günleri bir hatırlayın yani her yerde ciddi bir cihat faaliyeti vardı. Cezayir çok güçlü bir cihat vardı. Yemen'de güçlü bir cihat vardı. Irak'ta güçlü bir cihat vardı. Yani her yerde bir hareketlik vardı. İşin gerçeği yani o bütünlük tamam yani çünkü her yerde yine işte o küresel mücadelenin en yani etkili olduğu günler. Yani her yerde El-Kaide var. Cezayir'de El-Kaide, Libya'da El-Kaide, Yemen'de El-Kaide, işte Veziristan, Afganistan El-Kaide, Hindistan taraflarında El-Kaide. Yani her yerde bakıyorsun El-Kaide var. Ve her yerde güçlü. Tek bir vücut. Tek bir vücut. Ha sonra Suriye cihadı başladı. Elhamdülillah çok da güzel oldu ve güzel de Rabbim ayaklarımıza sebat versin. Ama Suriye cihadı nasıl bir zarar yani nasıl bir fesada sebebiyet verdi. O kazanılmış olan, o da tabii ne Suriye cihadı, elbette cihadı, Suriye cihadını suçlamak lazım. Suriye cihadını yapanlar yani bunun ilk başta devlet cemaati bu konuda çok şey etti. Yani büyük bir etkisi oldu yani olumsuz. Ondan sonra da yani o Suriye sahasında yani cihad eden diğer fırkalar ama ne oldu? O bütünlük kırıldı. Ya bak şu anda mesela Yemen'de sanki yani bütün bu cepheler hepsi birbirinden kopukmuş gibi. Hepsi yani ayrı ayrı cephelermiş gibi. Eski hale geri döndük yani. Bu dönemlerde küresel cihadın çok canlı olduğu dönemlerde Şeyh Usame Rahimullah'ın zamanlarında tek bir cepheydi. Tek bir cephenin değişik hatları yani bir Cezayir hattı, Yemen hattı, işte Veziristan hattı vesaire, Somali hattı ama tek bir cephe yani tek bir ordunun verdiği bir savaş yani. Ha, değişik cephelerde ama tek bir ordu. Ha şu anda nasıl bir hale yine geldik? Sanki her bir cephe kendisine yani ayrı. Suriye cihat Suriye'de. Yemen cihadı Yemen'de, Cezayir cihadı Yemen'de, Cezayir'de. Zaten yani o diğer taraflardan da çok bir şey zaten yani çok bir haberde alınamıyor, çok bir şey de yok. Ama işte yani bu aslen yani Suriye'deki cihat o öncülük vasfını yerine getirse İşte yine bu Suriye'nin cihadı yani Suriye'deki cihat fiilinin patlamasıyla güçlenmesiyle diğer bölgelerde de güçlenecek Allah'ın izniyle. Yani o etkileyecek muhakkak ha. Çünkü amel muhakkak etkisini bırakır. Asla amel etkisiz kalmaz. Ha, ondan sonra diyor ki yine bu şeyde o zamanlar yine 90'dan tanıdığım bazı cihat gruplarının emirleri, önde gelenleri vesaire görüştük. Bu ben kendi görüşlerimi onlara aktardım. Anladım, gördüm ki diyor onlar o 90'da kalmış. Yani hala o eski fikirlerdeler. Yani dediği gibi yani Afganistan'da bu dönemlerde, hatta bu dönemlerde hala cihat cemaatleri ve bugün olduğu gibi. Bugün de mesela cihat cemaatlerine ekseri yani hatta belki hepsi desen bir abartı mübalağa olmaz. Aralarında tek tük bazı fikir sahibi insanlar var cemaatlerin içinde ama cemaat umumenin cemaat siyaseti olarak hep aynı o klasik kafada. Yani hedef ya kendi ülkesine yönelik veyahut da kendi cemaat içerisinde yapıyı korumak, muhafaza etmek. Bu. Ama hani gerçekten yani bir ileri seviye, yani şu zamana artık, şu zamana uygun bir seviyede bir cihat yapmak. Bütün o alanları dikkate alarak ha, ve bütün bu alanları yani fail olma isteğiyle, azmiyle, bu yine yani bu son zamanlarda yine böyle bir gerileme meydana geldi ha. Yani Şeyh Hüsame, yani İlkay'de, bunlar hareket tasavvurunu büyük ölçüde benim inandığım düşüncelere benzer bir şekilde ortaya koyup böylece hareket eden tek kesimin Şeyh Hüsame bin Laden'in örgütü El-Kaide olduğunu gördüm. Ya bu fikirleri, yani benim fikirlerime yakın olan, benzer fikirlere sahip olduğumuz ve bu fikirleri benimseyecek olan sadece El-Kaide'yi gördüm diyor ve başında Şeyh Hüsame. Onlar bilhassa Şeyh Hüsame bin Laden ve naibi Ebu Hafs'ın Mısır'ı rahimullah yerel ve bölgesel yapılanmaların vaktinin geçtiğini ve gelecek merhale için uygun olmadığını bir hakkın anlamışlardı. Asıl yapılması gerekeni ise şu şekilde ortaya koymuşlardı. Ümmeti Amerika ile varlığını bulan dış düşmana karşı direnmek üzere harekete geçirmek, düşmanı Arap Yarımadası'ndan çıkarmak, şiarı üzerine odaklanmak ve bunu Filistin Mescid-i Aksa ekseninde Yahudilerle mücadele boyutuyla irtibatlı kılmak, nihayetinde de bunu Amerika'nın Müslümanların geneli üzerindeki düşmanlığına, saldırısına karşı durmak boyutuyla bütünlemek. Ha, bu fikir, yani bu küresel cihat fikri, küresel cihat fikri diyor bu konuda sadece yani Şeyh Hüsame ve El-Kaide cemaati ile bir yakınlığımız oldu. Onlar bu fikri yani anladılar ve zaten aynı fikir üzereydiler. Ama onlar da yani bu Afganistan'da olan mücahitleri bu hususta ikna edemediler. Tamam, ondan sonra ne diyor? Ne diyor? Bunlar benim 1990 yılında ulaştığım ve o vakitten beri hakkında belli konferanslar verip belli şeyler yazdığım düşüncenin aynısıydı. Yani artık işte bu, yani bu Kabil'de, bu karga şeysinde orada muaskerde Taliban'ın askeri üstünde, artık muaskerinde verdiği o zaman senelerce böyle bu içerikli yani dersler ve konferanslar ve seminerler falan verdi. Burada saymış birkaç tane. Bu arada Molla Ömer'e de yani onun itaatine giriyor. Evet. Sonra bu şekilde yani çalışmalar devam ediyor. Ta ne zamana kadar? Ta 2001 11 Eylül'e kadar. 11 Eylül'de malum dünyanın seyrini değiştiren, dünya tarihinde görülmemiş bir mücahitler tarafından bir eylem gerçekleşiyor. Bunun akabinde artık Amerika tam manasıyla ortaya çıkıyor, kendisini ortaya, yani ortaya çıkıyor, kendisini gösteriyor. O zaman artık biliyorsunuz 11 Eylül sonrası dünya halkı ikiye bölündü. Amerika ile beraber olan ve Amerika'ya karşı olan. Ya benlesin veyahut da benim düşmanımsın. Ve Müslümanlara karşı ciddi manada artık yani tevkifler ve tutuklamalar ve işte takipler vesaire başladı. Şimdi diyor ki bu 81'de, 81. sayfada bu 11 Eylül'ün etkileri, diyor ki özetle şuna inanıyorum ki 11 Eylül olayları ve onu takiben yaşanan küresel çaplı hadiseler, Allah'a alim belki de bizleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber vermiş olduğu fitr ve melahim olayları zincirinin içine soktu. Yani Allah'a alim belki diyor 11 Eylül sonrası artık bu melahim süreci başladı. Melahim süreci yani artık ümmetin çok eziyet göreceği, çok sıkıntı, meşakkat yaşayacağı. Ve işte burada dediği gibi, yani o neslin artık çok sabretmesi gereken, sebat etmesi gereken. Ha, çünkü mücadele artık ciddi manada yani yoğunlaşacak bu 11 Eylül sonrası süreç diyor. Ha, bu şeyle irtibatını 11 Eylül'ün diyor, 11 Eylül'den sonra düşman artık ciddi manada harekete geçti ve çok yani muhtelif yönlerden, cihetlerden saldırıya geçti. Ha, biz de o zaman ne etmemiz lazım diyor. Bu 82. sayfada altta alt tarafındaki 11 Eylül olaylarının etkileri ve bu eserimizdeki düşüncelerle irtibatına gelince şunları söyleyebiliriz. Madem düşmanımızın böyle bir başlangıçla bize karşı bir savaş yürüttüğünü ve bu savaşı dayattığını kabul ediyoruz, öyleyse Hanif dinimizin emirleri gereği bir karşı direnişle mükellef olduğumuzu ve müdafaa yolu cihadın Müslümanlara farzın olduğunu da kabul edeceğiz ki Hak Teala şöyle buyuruyor: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ الْاَيَةَ. Yani madem ki biz böyle bir saldırı altında olduğunu kabul ediyoruz, altında olduğumuzu kabul ediyoruz, o zaman şer'an bize vacip olanı yapacağız. Allah'a itaat edeceğiz. Allah'ın emri de nedir? Size karşı savaşanlara siz de savaşın. Siz de savaşın. O zaman biz de ne etmemiz lazım diyor. Savaşmamız lazım. Allah'ın azze ve celle'nin emri. Sonra eğer madem ki biz bu karşı koyacağız, kendimizi müdafaa edeceğiz ve bu saldırı küresel bir saldırı ise, o zaman ne etmemiz lazım? O zaman biz de yani bu küresel saldırıya karşı bir küresel bir müdafaa, bir direniş, bir mukavama stratejisi ve bir programı geliştirmemiz lazım diyor. Özetle yani bunu özet geçiyorum. 11 Eylül genel olarak yani Şeyh Musa burada 11 Eylül'ü yani methediyor, övüyor. Şey olarak, hedef olarak çok yani dakik seçilmiş ve çok da başarılı olduğunu. İster kabul et diyor, ister kabul etme diyor. Bu son kısımda artık 6. merhaleye girmeden evvelki son kısımda. Yani farklı görüşler var. 11 Eylül olayları hakkında diyor, İslam ve cihadi saflar arasındaki görüş ve tavırlar ne minval üzere olursa olsun, bilinen ve kabul edilen şudur ki bu olaylar yeni bir ortamın doğmasına sebebiyet verdi. Ha, mesele o. 11 Eylül istersen onu yani savun, ister tenkit et, ama bir gerçek var, o da nedir? Yani o yeni bir zaman, yeni bir dönemi başlattı. Nasıl bir dönem başlattı işin gerçeği? Yani eğer şuur sahibi Müslüman isen mücadele içerisinde yer alıyorsun. Yani bu daha evvel öldü, daha evvel neydi? Yani isteyenler, cihada katılan ve çok yani muttaki ve şuurlu Müslümanlar mesela bir fil kıtale katılmıyorlar, yani cihada katılmıyorlar. Ama 11 Eylül sonrası artık nasıl bir, işte dünya halkı ikiye bölündü. Ya Amerika'yılasın yahut da Amerika'ya karşı düşmansın. Dolayısıyla sen şuurlu bir Müslüman olarak artık üçüncü bir seçeneğin yoktu. İşte o zamanları hatırlıyorsunuzdur belki. Yani Türkiye'de de mesela 2-3 ayda bir toplama olurdu. Değişik değişik cemaatler El-Kaide suçlamasıyla toplarlardı. Ha, şimdi son olarak şu 6. merhaleyi okuyayım. Ondan sonra zaten bitti. 6. merhale şimdi 11 Eylül sonrasında artık ne etti? Tabii artık yani Amerika tamamıyla kendisini zincirlerinden kopardı. Ondan sonra artık bir ne diyorlar? Kudüs bir köpek gibi artık yani nerede bir şey varsa, bir İslami bir mücadele yani meydana gelmiş veyahut da gelmemişse gelme imkanı varsa oraya saldırdı. Her yerde yani Müslümanlara karşı bir savaş başlattı. Ve zaten yani hemen Afganistan sonrası hemen Irak'a yöneldi. O zaman Saddam vardı biliyorsunuz. Ve yine şey ne? O zaman gerekçe neydi? Yani Saddam teröristleri destekliyor. Yani Müslümanları, mücahitleri destekliyor. Ondan sonra zaten iş devam etti. Yani Irak, ondan sonra işte Suriye vesaire başladı. Ha şimdi burada çok önemli. Diyor ki alt kısım, alt tarafta. Amerika'nın Irak ve Afganistan'da başarılı olmasının en önemli sebepleri diyor bak. Ha burada önemli. Yani zamanımız içinde. Yani Amerika Irak'ta ve Afganistan'da başarılı oldu. Tabii o kendi zamanları açısından. Şimdi yine Afganistan'da yani büyük bir başarısızlık ama Irak'ta mesela çok başarılı. Şimdi yani Irak'ta ve Afganistan'daki başarının sebepleri nedir diyor bak. Birincisi, bölge üzerinde işgal güçlerinin emriyle hareket edip çalışan yerel güçlere dayanılması. Bu başarının bir sebebi bu diyor. Çünkü Irak'ta olsun, Afganistan'da olsun neydi? Yerel güçler üzerine bütün işlerini çevirdi. Onlar işleri yaptı yani. Dolayısıyla yani isi, istilası başarılı oldu. Ha bunun şeysi ne? Yani biz bunu kendi vakamıza çektiğimiz zaman mesela burada Suriye'de ne Amerika, ne Rusya, ne başka bir ülke, ne Türkiye vesaire vesaire aslen başarı gösteremiyorlar. Niçin? Çünkü işte bu yerel güçlere sahip değiller. Ha onu istiyorlar. Ha, o yerel güçleri oluşturmak istiyorlar. Ama bir türlü Allah Subhanahu ve Teala onlara müsaade etmiyor, izin vermiyor. Ha, yani o şeyin başarının bir sebebi o. O yerel güçler. İşte burada da işte bir tarafta Amerika'nın PKK'yı mesela sürekli şey etmesi, desteklemesi. Diğer tarafta Türkiye bu Felak'ı, işte bu Sukor'u, işte Zenki vesaire, Ahrar'ı vesaire bunları yerel, kendisine yerel bir güce dönüştürmeye çalışması. Ama bir türlü olmuyor yani. Ha? Eğer öyle bir güç meydana getirebilseler, heyete karşı savaşacak bir konumda olan ve heyeti hatta def edebilecek olan bir güç oluşturabilseler o zaman burada yani bölgeyi almak ve bu bölgeden mücahitleri vesaire def etmek kolay olacak. Ama onu başaramıyorlar. Ha? Mesela bu bir bak. Sonra ikincisi, av konumunda olan ülkenin komşularından tecrit edilmesi ve o komşuların tarafsızlaştırılması veyahut o komşuların işgal güçlerine lojistik destek sunan bir hareket noktası haline getirilmesi. Onun için başarılı oldular diyor. Çünkü Irak'ta olsun, Afganistan'da olsun komşu ülkeler ne ettiler? Yani bizzat Amerika'nın desteğini desteklediler ve saldırısını desteklediler ve ona iştirak ettiler. Dolayısıyla yani o bölgenin yani o ülkenin yardımcısı kalmadı. Yani yardımcı. Şimdi bizim vakamızda böyle bir hal yok. İşte Türkiye, komşu ülke Türkiye şeyden değil yani bu bölgeden uzaklaşmış bir ülke değil. Yine yani hem iktisadi işte hem yani yardım faaliyetleriyle ama hem de yani askeri olarak bölgeye yardım ediyor. Dolayısıyla ne Amerika'nın Rusya'nın tam manasıyla bölge üzerinde bir yani bir tasallutlarını oluşturamıyorlar. Ha. Çünkü Türkiye bu bölgeden elini çekmiyor komşu olarak. Aynı zamanda Türkiye tam manasıyla bu ülkeler için yani mesela Afganistan'a Pakistan olduğu gibi lojistik bir şey dedi. Pakistan tamamıyla şeyin Amerika'nın bir uşağıydı yani. Oradan bütün yani şeylerini Pakistan üzerinden yürütüyordu. Ama burada mesela Türkiye o konumda değil. Elbette yardımları var ama yani aynı değil. Dolayısıyla o da yine şu bölgenin düşmesini engelliyor. Yani Türkiye'nin yine buradan tamamıyla elini çekmemiş olması. Ha sonra diyor üçüncü mesele bölge üzerinde işgal güçlerine karşı durabilecek veya onlara düşmanlık gösterebilecek her hedefi nokta atışıyla vuran hava füze gücü üstünlüğü. Tabii elbette o büyük bir etken. Ha, yani o işte gemiden, uçaktan vesaire vurabilmeleri. Sonra bazı noktaları daha sayıyor. Ne demiş? 4 demiş. sivillere karşı hiçbir surette bir yani bir merhameti olmaması gerektiği zaman yani birçok sivili katletmesi bu yani bizim sahamızda da mevcut. Beş uluslararası topluluğun ve her türlü karşı görüşün kendi plan programları doğrultusunda ve hiçe sayılması ya bastırılması ya da gönüllü gönülsüz olarak kendisine boyun eğdirilmesi. Yani bütün bu resmi şeyler var ya bu şeyle başladı. Mesela bizim Suriye şimdi bizimle alakalı Cenevre konferanslarıyla başladı. Sonra ne Astana'ya mı geçti? Astana'dan işte Soçi'ye geçti vesaire vesaire. Bunlar hepsine sadece bütün o uluslar arası yani o devletlerin o ülkeleri şey daha tutmak yani. Yani itaat altında tutmak. Yani onları bütün bu kendi projelerine uygun bir uygun şekilde yani zapt etmek. Sonra da tabii yine başarının büyük sebeplerinin birisi ve aynısını bugün de yaşıyoruz ve bu ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Müslüman halkların tüm olup bitenler karşısında sadece seyirci ve bir acizler ordusu haline getirilmesi. İzliyorlar sadece Müslümanlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Sonra diyor bu 11.50'den sonra yani birçok artık her yere Amerika saldırmaya başladı. Tabii gerekçe ne? Yani işte bu Müslümanların, mücahitlerin oluşturduğu yani güvenlik tehdidi dolayısıyla biz oraya müdahale etmemiz lazım vesaire vesaire askeri şeylerde müdahaleler yaptılar. Sonra en alt kısımda ne diyor? 11 Eylül olayları akabinde Afganistan'da bizzat sahada yaşadığım bu tecrübelerin tahlili bir sonra geçen 10 yıl boyunca ulaşmış olduğum yani neticeler özet şudur diyor. Öncelikle bu Amerika ve müttefiklerine karşı diyor cihat cemaatleri karşı koyamaz. Tamam bu bir. Çünkü o teknolojik üstünlüğe karşı diyor askeri ve sadece askeri değil yani. Düşün yani şu anda mesela sen yani biz Türkiye'de telefon kullanmıyorduk. Yani dinleme durumu olduğu için. Burada yani bir cemaat emirleri arası WhatsApp'la, Telegram'la görüşüyorlar. Görüşmedikleri bir şey yok. Her şey burada yani şey üzerinden yürüyor, internet üzerinden yürüyor. Düşün, internet kimin? Kimin elinde yani? İnternete girdiğin an tamam bitti. Yani senin hani bir gizli bir bilgi akımı diye bir şey yok internette. İnternete girdiğin an zaten senin o internete sen kim oldu vesaire tabii o yani senin şeyine bakıyor da ne kadar açık olduğunu ama yani en azından internet üzerinden gönderdiğin malumat yani o açığa çıktı. Sadece yani askeri olarak değil teknolojik olarak yani. Teknolojik olarak hatta hani biliyorsunuz yani şeyden dahi yani Türkiye'de Allah'ım çok ucuz meblağla satılan şeyler var, cihazlar var. Bizim şu kullandığımız telsizleri dinleyebiliyorlar. Yani bir şey değil. Ki yani biz gizli konuşsak ne? Hani o şey gizli kanaldan konuşsan ne yani? Onu da takip ediyorlar. Yani her şey yani o bilgi toplama babından. Zaten yani teknoloji noktasında bizden çok çok ilerideler. İzleme, takip etme, görüntüleme noktasında bizden çok çok daha ilerideler. Askeri olarak silah vesaire bizden çok çok daha ilerideler. Sonra diplomasi babında, yani kurdukları diplomatik ağlar babından bizden çok çok daha ilerideler. Yani her yönden bu dediği gibi, burada dediği gibi bu ezici teknolojik üstünlüğü taşıdı. Ezici teknoloji üstünlük. Ezici. İşte bunlara karşı cihadi odakları kuşatma altına alan askeri olarak açıktan açığa karşı durmak veya direniş göstererek mümkün değildir. Askeri olarak diyor bu mümkün değildir. Yani bunu birincisi bir anlamamız lazım. Yani bu itiraf edilmesi. Askeri olarak biz buna kafi değiliz. Yeterli değiliz yani. Sonra diyor ikinci olarak bu gizli örgütlenmenin piramitsel yani örgüt şeklinde cemaatsel örgütlenerek savaşmanın diyor Bu da diyor mümkün değildir. Yani karşı durmak mümkün değildir. Çünkü bu yapılar kendi içerisindeki yani şeysi, nizamı vesaire şu zamana uygun değil diyor. Üçüncü olarak bu direniş diyor birbirine bağlı olmayan hücrelerle çok sayıda hücreye sahip gizli gerilla savaşı ile yapılması lazım. İşte bu küresel İslami direniş. Yani daha ziyade yani cemaatsel değil de her yerde küçük küçük hücreler, tek kişi, iki üç kişi hücreler birbirini bilmeyen, gizli çalışan ve kendi imkanları dahilinde belirlenmiş olan hedefleri vuran. Böyle bir yani bir cihat nazariyesi buna ihtiyaç var diyor. Yani özet olarak öyle diyor. Tabii bunu itiraz edebilirsin çünkü zaman yine değişti. Yani şu zamanda yine farklı da yapılabilir. Elbette yani yine bu şekilde asıl olan o. Yine özellikle yani diğer ülkelerde böyle çalışmak tabii en faydalı olan bu. Ve bunu herkes biliyor. Cihat alanında olan herkes biliyor. Sen Türkiye'de bir eylem mesela yapmak. Ve bu konuda hep aklıma gelen şey bu. Bundan kaç sene önce bilmiyorum hatırlam bu. Ankara'da Allah'ım ya İstanbul ya Ankara'da. İstanbul Allah'ım. Amerika'nın konsolosluğuna girmeye çalıştı. İki mi üç mi iki kardeş Allah'ım hatırlıyor musunuz? Bir trafik polisi orada Allah Azze ve Celle'ni öyle takdir etti. Trafik polisi engelledi. Neyle girdi? Herkes güldü dedi ya. Şuna böyle eylem mi olur? Bence çok dehşet yani çok güzel bir eylem olmuştu. Neyle? Pompalı şeyle, av tüfeğiyle. Poşetin içine doldurmuşlar şeyleri, fişekleri. Sonra onunla neredeyse giriyorlardı yani. Eğer o şey olmamış olsaydı o trafik polisi girmişlerdi yani. Ondan sonra girdikten sonra düşün yani o av tüfeğiyle neler yapacaklardı Allah'ın izniyle. Ama eylemin ne bir hazırlık süreci var. Ne bir yani silah vesaire şeyle temin etme sıkıntısı var. Gir bir avcı dükkanına al oradan kendine silahları dal. Öldürebildiğin kadar. Yani bütün ne cemaatsel bir yapıya ihtiyaç var, ne maddi bir şeye ihtiyaç var. Yani büyük bir maddi kaynağa ihtiyaç var. Her yönden yani yani vakıa uygun. Mesela şu anda mesela devlet cemaatinin yaptığı eylemler, bıçaklı saldırılar, baltayla saldırılar vesaire. Yani elinde bıçağı var gidiyor birkaç tane alanda yine birkaç gün önce öyle birkaç üç kişinin Allah'ın bir yerde hatırlamıyorum bir ülkede Avrupa ülkelerinden bir yerde öldürmüş birisi bıçakla.
Otobüsü milletin üzerine
sürüyor vesaire. Yani imkanlar dahilinde neye gücü yetiyorsa yapıyor. Ama tabii mesele şimdi nerede? Tabii sıkıntı nokta. Yani o askeri faaliyetleri uygulayacak olan o fertler veyahut da o küçük birimler bunlar her biri yani kendi kafasına kendisi mi çalışacak? Yok işte mesele orada. Yani yine bir bütünlük o küresel direniş mücadele bir cephesi içerisinde yer alması lazım. Yani o büyük o mücadelenin bir ferdi olması lazım. O ferdi olabilmesi için de ne olması lazım? Şuurdan geçiyor işte. Onun için zaten bu kitabı bu kadar geniş yazıyor ki yani o fert sen tek kişilik ordusun ama senin de yani bir şuurun olması lazım. Biz bir bütünüz vesaire. İşte onlar gelecek. Tamam ondan sonra burada artık ön söz takriben bitiyor. Kitabın şeysiyle alakalı sadece ne diyor? Şurada 91. sayfada alt kısmında diyor ki bu araştırmanın ana bölümünün araştırmada kastettiği yani mukavvam kitabı ana bölümleri bir hakikati ispat etmek ve iki soruya cevap vermek vazifesini üstlenmiştir. Bir hakikati ispat etmek, iki soruya da cevap vermek. Hakikat neymiş? Bütün bu krizlerimizin mücahitler olarak İslami uyanış hareketi olarak veyahut da İslami uyanış hareketi olarak Müslüman halklar olarak yaşadığımız bütün krizlerin çözümünün cihat ve silahlı direnişte olduğudur. Tamam bu hakikat bu yani. Bizim içinde bulunduğumuz bu hali sonlandırmanın ve izzete kavuşmanın ve hakim olmanın İslam şeriatını yani yeryüzüne yayabilmenin vesaire vesaire. Bütün bu gayelerimiz, amaçlarımız, Allah'a kul olabilmemizin, iyiliği emredip münkeri nehyedebilmemiz vesaire, fesatları yok etmek. Bunun yani hakikat var, hakikat ne? Bunun tek yolu silahlı mücadele. Savaş yani. Ha, bunun tek yolu savaş. Daha önce de demişti ya, bütün bu direniş çalışması içerisinde merkez nerede? Cihat hareketi yani savaş hareketi. Merkez o. Yani o işin başını çekiyor. O olmazsa bütün diğer alanlar da etkisiz kalacak. İşte diyor eserde birden beşe kadar, yani birinci bölümden beşinci bölüme kadar, tam kitabın birinci bölümünden beşinci bölümüne kadar tamamı toplam 9 bölüm. Yani mukavime kitabı aslında 2 cüzden ibaret. 9 bölüm. Diyor şimdi bu birinci birden beşe kadar, yani ilk 5 bölüm bu hakikati ispat vazifesini üstlenmiştir. Tamam. Yani bizim okuyacağımız bölümler hepsi ne? Yani çözüm savaştadır. Savaşmazsa o zaman İslam ümmeti asla neticeye ulaşamaz. Hakikat diyor bu. Sorulara gelince ilk sorunun cevabı şudur. Çözüm cihat olmasına karşın 40 yıldan beridir gerçekleştirmeye çalıştığımız cihat eksenli plan programlar neden başarısızlığa uğradı? 6. ve 7. bölümlerde bu soruya cevap aranmıştır. Yani pekala biz yani cihat yeni bulmadık ki. Yani cihat ibadeti bizim bildiğimiz bir ibadet ve hatta yani 60'larda bunun ilk şeyle tohumları atıldı. Pekala yani 65, şimdi 2018'deyiz değil mi? Yani 60, takriben bir 60 seneden beri bu ümmet bilfiil cihad ediyor ama yine de bir başarı elde edemedik. Başarı niye? Niye başarı elde edemedik? Ha diyor işte bu sorunun cevabını 6. ve 7. bölümlerde arayacağız. Ondan sonra kitabın ana kısmı, o da ne, 8. bölüm. İkinci ve araştırma uğruna yazıldı. İkinci ve araştırmanın uğruna yazıldı. Asıl soru ise şudur. İlerleyen süreç içinde düşmanlarımıza karşı ne şekilde cihat edeceğiz? Onların karşısında Allah'ın nusretini umut edeceğimiz yollarla nasıl cihat edeceğiz? 11 Eylül olayları sonrasındaki bir dünyada düşmanlarımıza karşı nasıl cihat edeceğiz? O da 8. bölüm. Yani artık ameli, fiili olarak, ameli olarak bu cihat nasıl yürütülmesi lazım? Onu orada 8. bölümde izah edecek. Mühim olan sadece nerede? Hemen altında kitabın bölümlerini esas aldığımız mantık örgüsü, her bölümün bir sonraki bölüme bir nevi mukaddime ve mantıki bir giriş mesabesinde olması. Tamam, yani mesele orada yani. Onun için yani bu kitabı baştan sona kadar okuman lazım. Sadece kitabın 8. kısım bölümünü okumak bir şey ifade etmez. 8. bölümünü okursan belki bir anarşist çıkarsın. Yani baştan sona kadar okuman lazım. Çünkü her bir bölüm sonraki bölüme bir giriş mahiyetinde. Tamam. Böyle seni yani ne diyor? Tedricen neticeye doğru götürüyor. Tamam. Evet, gelecek haftaya kadar dersiniz 113'e kadar. Tamam, bu gurbette gariplere ve hak üzere zahirlere dair bir bölüm. Tam bu bölümü okumak. Yani 97'den 113'e kadar. Çok değil, az. Subhaneke Allahumma ve bihamdike neşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah.